Ayrım 31, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 350. Karınca bereketi. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi? Zaptiye Neşat'ı Zehra ile Bayram'ın toprağa verildiği gün anasının pişirdiği sıcak çorbayı kaşıklarken yakaladı. Evden yaka paça dışarı çıkarılan Neşat kendini atlı bir zaptiye kolunun içinde buldu. Mezarlıkta olduğu için eve yapılan baskından Kumru'nun haberi yoktu. Neşat'ın bilekleri önden kendirle bağlandı. Kendirin ucu da araziyi iyi bilen kılavuz erin eğerine iliştirildi. Neşat ilkin çorbasını bitirmeden yakalanmış olmasına yandı. Sonra her firariye uyguladıkları gibi kendisine uygulayacakları dayak faslını hayal etti. Susamış olduğunu anımsadı birden.
''Kumandan emmi, benim bir tas su içmem lazım.''
''Ha siktir lan!'' diye çıkıştı kumandan. ''Yakalanmadan evvel içseydin suyunu.'' Zaptiye hareket etti, kendir gerildi. Neşat daha ilk adımda ayağının çarıksız olduğunu fark etti.
''Kumandan emmi, çarıklarımı giymeyi unuttum.''
''Hastır lan! Yakalanmadan evvel giyseydin çarıklarını.'' Kumru mezarlıktan eve döndüğünde anladı oğlunun yakalandığını. Komşular ve zaptiyeyi gören kadınlar gene çeneye vererek olayı gördüklerinden daha hazin bir biçimde aktardılar. Ağlamaktan ve ağıt yakmaktan gözleri kan çanağına dönen, sesi kısılan Kumru'nun o anda aklına bir kıvılcım düştü. Gözlerini avucunun içiyle sildi, ani bir kararla Serdar Bey'in evine koştu. Şinasi ile Kafir Mahmut Kumru'yu önce içeri almak istemediler. Kumru'nun ısrarı, yalvarışı ve ağlayışı üzerine Serdar Bey dışarı çıktı. Merdivenlerden inerek bahçe kapısının önüne geldi.
''Ne oldu Kumru kadın, bir derdin mi var?''
''Ayağının tuğrağı bu olan Serdar Bey, oğlumu kurtar. Neşat madenden firar etti. Ben mezarlıktayken zaptiyeler geldi, evden aldı götürdüler oğlumu. Kulun kölen olan madenden kurtar kuzumu.''
Zonguldak'ın en güzel dolu, her şeyini vermeye hazır bir eda ile yalvarıyordu. Serdar'ın yeni doğurmuş karısı Dürdane, yüreğindeki sevginin bebeğe dönüştüğünü düşünürken, pencere aralığından Kumru'yu dinlemeye koyuldu. Bu kadın anasının katilinden yardım dilenmeye mi gelmişti? Delirmiş miydi yoksa? Serdar dikkatini Kumru'nun konuştukça belirginleşen gamzelerinde yoğunlaştırmıştı. Kadını en duyarlı, en muhtaç anında yakalamış olmanın sevinciyle
''Üzülme'' dedi. ''Zaptiyenin elinden alırım o çocuğu. Hangi ocağa vermişlerse oradan alır, kendi ocağımda kolay bir işe veririm. Yalnız çocuğu vermeleri için Kozlu'ya beraber gitmemiz lazım. Akşama hazır ol.''
Son cümleyi duyan Dürdane tiksintiyle kapattı pencereyi. Emzirdiği bebeğin kafasını sıvazladı. Kafir Mahmut'la Şinasi anladın değil mi dercesine gülümseyerek baktılar birbirlerinin içine.
''Sağ ol, Allah razı olsun.'' diye mırıldandı Kumru.
Serdar Bey Kumru'nun gidişinden az sonra en güvendiği adamı ve sır ortağı Şinasi'yi alıp evin arka bahçesine geçti.
''Atımı yerle getir.'' dedi. ''Benim hemen Kozlu'daki evime gitmem lazım.'' ''Ben gittikten az sonra atına bin, yanına da yedek bir at al, Kumru'yu bindir, Kozlu'ya doğruca eve getir.''
''Ev boş değil beyim, Yunus'la Hava var.''
''Ben onlara ocak çavuşlarının geleceğini söyler, bir geceliğine başka yere gönderirim. Dürdane benim nereye gittiğimi sorarsa, Safranbolu'da iş görüşmesine gittiğimi söylersin. Fazla gecikme.''
''Tamam, sen merak etme beyim, ben karıyı hemen alır yola koyulurum.''
Serdar Bey sesini renge, rengini sese dönüştüren gizemli hayaller içinde hayatının en güzel gecesini geçirmek için atına atladı. Artık dağlarda ormanlarda ona pusu kuracak, kurşun sıkacak düşmanları da kalmamıştı. Kafir Mahmut'u yanına alarak yola koyuldu. Kozlu'ya kadar hiç konuşmadı. Kumru'yla tek başına olmanın, afallamanın, bocalamanın, yanmanın, ballanmanın, sahip olmanın güzelliğini yaşadı. Eve gelir gelmez Yunus'la karısı Havva'yı bir geceliğine Zekeriya Gil'e gönderdi. Kafir Mahmut'a kalacağı odayı temizletti, ocağa odun attırdı. Pencereden Kel Murtaza'nın evinin pencerelerini süzdü. Madenciler için fahişe çalıştıran ve kazandığı paraları faize veren, kasalarda istif eden bu adamın evini Kafir Mahmut'la Şinasi'ye soydurmayı düşündü. Fahişeleri merak etti. Kozlu ve Üzülmez'de maden ocaklarına yakın yerlerde birer ev ayarlayıp güvenilir ağzı sağlam bir adam aracılığıyla fahişe çalıştırmayı aklından geçirdi. Kumru artık demirbaş metresiydi. Onu en kısa zamanda Zonguldak'tan alıp Kozlu'ya yerleştirmek gerekiyordu. Maden Kumru'nun kocasını ve oğlunu yemişti. Oğlu Neşat için yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Pencerenin önünden çekildi, ocağın kenarında oturup ateşi seyretmeye başladı. Şinasi Serdar Bey'in zaptiyeden satın aldığı, karnı beyaz donu sisli bir talim atına binmişti. Kumrunun altında yelesi dimdik perçem şeklinde alnına kadar uzayan, kula donlu bir koşum atı vardı. Yolu yarı ettiklerinde yağmura yakalandılar. Akşam karanlığını şimşeklerle parçalayan yağmur, Kumru'nun kurduğu hayalleri de parçaladı. Atın sağrısından tüten ter kokusu oğlu Neşat'ı anımsattı. Hiçlik duygusu sarmıştı tüm benliğini. Kocasını, oğlunu ve anasını toprağa vermişti. Azrail Neşat'ın peşindeydi. Kil, kan ve gül kokuyordu karanlık. Anasının vuruluş anını tahmin etmeye, kafasında canlandırmaya çalıştı. Yüreğinde kendisini yönlendiren gizli bir gücün varlığını duyumsar gibi oldu. Serdar Bey'in niyeti neydi acaba? Yüreğindeki gizli güç bu niyeti biliyor muydu? Entarisi etine yapışmıştı, çarşaf gibi iniyordu yağmur. Birkaç madenci gelip geçti. Madencilerin köye dönüş günü olduğunu anımsadı birden. Neşat birkaç gün sabredememişti. Göçük ve cin korkusuna dayanamamıştı. ''Serdar Bey'in beni bu akşam beklediği yer maden idaresi mi?'' ''Maden idaresine yarın sabah gidersiniz.'' dedi Şinasi. ''Bu akşam senin bir evde kalman lazım.''
''Kimin evinde?''
''Serdar Bey'in ocağında çavuşluk yapan Yunus'un evinde. Merak etme, rahat edersin. Misafirperver bir hanımı var. Onun da bir oğlu öldü ocakta. Dertleşirsiniz.''
''Serdar Bey şimdi Kozlu'da mı?''
Kadının şiddetli yağmur altında bu tip sorular sormasından pirelendi Şinasi. ''Ben bilmem.'' diye kesip attı. ''Kozlu'ya vardığımızda belli olur nerede olduğu.'' Küme küme gelip geçen madencilerin tanımaması için yüzünü çarşafla kapattı. Geçenlerin içinde kayınları Yusuf'la Mikail de vardı. Köpek seslerini duyunca çevresine bakındı. Yağmurun hızı kesilmişti. İleride pencerelerde gülümseyen kandil ışıklarına baktı heyecanla. Keçi ve koyun sürüsünün bulunduğu bir ağılın önünden geçip kömür, gübre ve balık kokusunun ağırlaştırdığı koyu bir karanlığa girdiler. Alt katları ahır olarak kullanılan eski ahşap evlerin arasından geçtiler. Denize giden yılan kavi bir patikanın kıyısında yükselen iki katlı bir evin önünde durdu Şinasi. ''Atından in, geldik.'' Çarıklı ayağını üzengiye basıp usulca indi Kumru. Evin alt katı ahırdı, kapıyı güçlükle açtı Şinasi. Atları içeri alırken ''Sen şu merdivenden yukarı çık.'' dedi. Üst kata çıkan tahta merdivene doğru yürüdü Kumru. Tam bu sırada üst katın kapısı açıldı, Serdar Bey göründü. Merdivenin başında durup yukarı bakan Kumru'yu süzdü tepeden. Harlanmış, sabırsız bir sevinçle ''Geldiniz mi?'' dedi. ''Geç kaldınız, yağmura yakalandınız.'' ''Bekleme Kumru, yukarı çık. Şinasi sen de atları bağla, Celaleddin'e git, sabahleyin gel.''
''Tamam beyim.'' diye cılız bir ses çıktı ahırdan.
Kumru doğasını bilmediği güçlü bir korku ve heyecanla usul usul çıktı merdivenleri. Serdar Bey içeri girdi. Duvarı taş bir kolonla ikiye bölen ocağa gitti. Kalın odunlar attı ateşe. Kumru köşede yanan kandile bakarak çarıklarını çıkarıp içeri girdi. Odun dumanı, tuluk peyniri ve külde pişmiş patates kokuyordu salon. Duvarlar ve zemin kilimlerle kaplanmıştı. Ocağın hemen kıyısında bir döşek, döşeğin yanında ise bir yer sofrası seriliydi. Kandile yakın bir yerde yan yana iki tüfek asılıydı. Serdar Bey hemen kapıyı kapayıp arkadan sürgüledi. ''Ocağa yaklaş, ıslanmışsın.'' dedi. Ürkek adımlarla ocağa yaklaştı Kumru. Yörenin en güzel kadınına egemen olmanın sevincini, coşkusunu yaşıyordu Serdar Bey. Çarşafın vücuda yapışmış olmasını Allah'ın bir iyiliği ve kolaylığı olarak yorumladı. Çarşafın altında gizlenmiş ciddi bir aletin olmadığı apaçık ortadaydı. ''Korkma, evde ikimizden başka kimse yok. Sen artık benimsin. Seni kendime hizmetçi tutarım. Oğlun Neşat'ı da yarın sabah zaptiye nezaretinden kurtarırım. Bundan sonra benim ocağımda çalışır, yer altına sokmam Neşat'ı. Yer üstünde kömür harmanında çalıştırırım. İyi de yevmiye veririm.'' Sustu. Ocağın kıyısında alev şavkında dimdik duran kadını hayran hayran süzdü.
Adamlarıma Zehra'yı vurmamalarını söyledim. Zehra'nın bir suçu yoktu. Gel gör ki Zehra kurşun sıktı. Ben orada değildim. Orada olsaydım kurtarırdım Zehra'yı. Benim vicdanım kadın vurmayı kabul etmez.
Döşeğe uzandı, sol böğrünün üzerine dönerek seyreylemeye devam etti kadını.
Hadi çıkar çarşafını soyun.
Çarşafın altında bir tehlikenin olup olmadığını anlamak istiyordu. Bakışları kadının ellerindeydi. Kadın susuyor, alevleri izliyordu kıpırdamadan.
Sen artık benimsin, koklatmam seni kimseye. Fukaralıktan, rezillikten de kurtulursun. Karım dürdaneyi bir seversem seni 10 severim. Padişah Abdülaziz'in sarayını alt üst etseler senin kadar güzel bir kadın bulamazlar. Hadi soyun usul usul.
Ben namuslu bir kadınım, soyunmam. Beni buraya bunun için mi çağırdın?
Titrek ve cılız da olsa kadının çıkışı şaşırttı beyi. Bu görkemli güzelliğin özünde bir koyun ruhunun uyuduğunu umarken anılarını ayaklandıran beklenmedik yılansı bir çıkışla karşılaşmıştı. Sesini zoraki bir incelikle yumuşatarak
''Sen benim namusumsun. Ben eğer Serdar Bey'sem bu güzelliği kimseye kaptırmam. Sana yan gözle bakanın da ocağını söndürürüm.''
Anasının ve oğlu Hızır'ın katili de olsa bu sahiplenme ve koruma isteği, bu kör ısrar hoşuna gitti Kumru'nun. Yaşam fermansız, aç kurtların sofrasına dönüşmüştü. Her insan bu sofrada lokmalaşmış, korunma şansını yitirmişti. Kanı cinnete yönelmiş, büyülenmiş, ışıklanmıştı Serdar Bey'in. Uzandığı döşekten yekinip ayağa kalktı, kandili söndürdü. Tüm güvenlik mekanizmalarını yitirdiğini sandı. Duvardaki tüfekler boştu ve evde ne kadar delici, kesici, vurucu alet varsa hepsi gizlenmişti. Tüfekler kadının tüfeklere yönelip yönelmeme eğilimini açığa çıkarmanın bir aracı olarak asılmışlardı duvara. Kandili yeniden yakmak istedi. Alevlerin karanlığı parçalayışı ve kadını gizemli bir aleme taşıyışından hoşlandı.
''Utanırsın diye söndürdüm. Korkma, serbestçe soyun.''
Ruhunu altüst eden cinsel cinnet sesini kendi özünden koparmış, karıncalı, iğreti, anlamsız bir bıdırtıya dönüştürmüştü. Yürek feryadıyla yavaş yavaş kadına doğru yaklaştı. Tüm dikkatini en tehlikeli organlarda, alev aydınlığında zaman zaman belirip kaybolan ellerde yoğunlaştırmıştı.
''Sen artık benim helalımsın, sana dokunan elleri kırarım.''
Sağ elinin parmak uçlarıyla kadının ter ve kil kokan uzun saçlarına dokundu. Kadın hafif kafasını çeker gibi yaptı. Zehra'nın şiddetli karşı koyuşundan farklıydı bu. Kadını yola getirebileceğine olan umudu arttı.
''Malım mülküm feda sana. Artık bundan sonra çocukların da gün görür. Benimsin. Yedirmem seni kimseye. Kaç yıldır gözüm sendeydi.''
Kumru'nun susmasından cesaret alarak elini omzuna koydu.
''Yorulmuşsun. Seni ben de soyarım. Defrenme.''
''Çek elini.'' diye sesini yükseltti Kumru.
Elini çekti Serdar Bey. Biraz daha yaklaştı. Kadının demlenmesi için bekledi.
''Allah seni bana yazdı. Kendi ayağına geldin. Altıma yatıracağım seni, bana zorluk çıkarma, yuvanı dağıtırım. Neşat'ı sürerim 7 kat yer altına, cesedini alırsın oradan.''
Gırtlağına kadar öfkeyle dolmuştu Kumru. Birbirlerini yiyen, doğuran, uğuldayan, büyüyen çelişkilerin mengenesindeydi. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyordu. Yüreği büyüyor, içine sığmıyor, toplu iğne başı kadar küçülüyor, nefes alamıyordu. Teslim olmadan bu iş bitmeyecekti.
''Akıllı ol Kumru, sen benimsin, kader bana yazmış seni.''
Kadını tahrik etmek için soyunmayı akıl etti. Fesini, kazağını, gömleğini çıkardı, kadının arkasına geçti. Elbiselerini yavaş yavaş çıkarıp döşeğin üzerine attı. Kumru o anda nasıl bir yol izleyeceğine karar verdi. Beyin soyunuş durumunu anlamak için döşeğin üzerine atılan her elbiseyi inceden inceye süzdü. Serdar Bey anadan üryan bir hal alınca elini kadının omzuna attı. Kadının kıpırdamamasına sevindi. Saçlarını kokladı, hırsla sarıldı arkadan. Kollarını göğüslerden kadının beline kaydırdı. Kumru'nun kıpırdamamasına afallamıştı, kollarını gevşetti. Vahşi bir arzuyla kadının çarşafını çıkardı. Üst tarafını bir anda soydu. Arkadan göğüslerini kavradı yeniden. Zevkle karışık, efsunlanmış harlı bir nefret duygusu sardı bünyesini kadının. ''Senin anandan başka hiçbir kahpe direnmedi bana.'' diye mırıldandı istelik bir sesle. Ensesine öpücükler kondurmaya başladı. ''Artık benim kahpemsin.'' Hızla çevirdi, önden kucakladı ve beklemeden sırt üstü döşeye devirip altına aldı. Tüm değerlerinin yıkıldığını, sıcak bir kan gölüne daldığını sandı Kumru. Serdar Bey'in öpüşlerine engel çıkarmadan ''Uçkurumu çözmem lazım.'' diye fısıldadı. Uçkurunu çözmeden elini apış arasına doğru daldırdı. Sağ bacağına ince bir bezle bağladığı deri kılıf içindeki hançeri usulca çıkardı. Gücünü ve dikkatini tek noktada toplayarak hançeri inanılmaz bir kin ve hamleyle Serdar Bey'in iki küreğinin arasına sapladı. Saplamayla birlikte hırlarcasına "Geber!" diye hançeri bastırıp çevirdi. Gözleri yuvasından fırlarcasına deliren Serdar Bey ağzını sonuna kadar açıp bağırdı acı acı. Kumru hançeri çıkardı, yan tarafa ocağa doğru devirdi Serdar'ı. Kanlanan döşeye sırt üstü yatırdı. İniltileri dinlerken sert bir baş hareketiyle saçlarını arkaya savurdu, dimdik durdu, hiçbir şey olmamış gibi ipeksi sakin bir sesle ''İlk hançerimi oğlum Hızır için vurdum.'' dedi. ''Aha, bunu da anam için vuracağım.'' Bekledi, gücünü kanlı döşeye gömülen dizlerinden alarak dikeldi. Havaya kaldırdı hançerini, beyin ağzından taşan kana baktı. ''Bu anamın hançeridir. Göğsünde taşıdı seneler boyu, kullanmadı. Bu yıl bana verdi. Al bunu Serdar'dan koru kendini.'' dedi. ''Benim ırzıma geçti, senin ırzına da geçer.'' dedi. ''Anamın sözünü tuttum. Yerin cehennemdir senin. Geber!'' Alev yalazıyla karanlığı parçalayıp beyin kalbine indi hançer. Kabzasını bıraktı, elini döşeye silip ayağa kalktı. Binlerce gözün güzelleştirdiği vahşi bir yüzle sakinleşen kanı duvardaki tüfekleri ve ateşi süzdü. Anasının ölüsü canlandı hayalinin ateşinde. Duvardaki tüfekleri aldı, döşekteki kana bastırdı. Ve sonra alevlere attı her ikisini de. Yağmura karışan sesleri dinledi. Alelacele üzerini giyindi, çarıklarını geçirdi ayaklarına. Arkasına bakmadan dışarı çıktı. Yağmura ve karanlığa teslim olmuştu yaşam. Merdivenleri hızla indi. Zaptiye'ye sığınmaktan başka bir çaresinin olmadığını düşündü. Zaptiye bayrama yaptığının aynısını yapacak, tutuklayıp Sinop Kalesi'ne hapsedecekti onu. Çocuklarına bakacak kimse olmadığı için mecbur kalıp onları da analarının yanına verecekti. Evlerin arasından geçip bir su çukurunun kıyısında durdu. Eğildi, elindeki kamları temizledi. Çocukları Anşa ile Cemal'i anımsadı. Bu iki çocuğu evde yapayalnız bırakamazdı. Önce eve gitmeliydi. Zaptiye nasıl olsa eve gelecek, kendisini çocuklarla birlikte alıp Sinop Kalesi'ne götürecekti. Ayağa kalktı, yönünü Zonguldak'a giden yola çevirdi. Yağmurun ilk defa böylesine şifalı yağdığını, insanları kandan, gözyaşından ılık ılık arındırdığını düşündü. Her şeyi kabul edebilecek bir duruma geldiğini fark etti. Önce gökyüzüne, sonra çamur ve kömür kokan yere baktı. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi diye iç geçirdi. Yağmurun altında kar aydınlığı gibi ışıyan Zonguldak yoluna girdi. Zaptiye'ye değil de çocukları alıp bir ormana, bir karınca bereketine, Yakup'un sıcaklığına sığınmayı akıl etti. Kitabın sonu. 30 Aralık 2011. Sayfa 358.